Ayrım 28. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 343. Figaro hesabına Nisan'da yapılan bir inceleme, Fransızların %70'inin o sırada Fransa'nın özellikle anormal bir karışıklık dönemi geçirmekte olduğunu düşündüklerini ve içlerinden %48'inin düzen tedbirlerinden yana olduklarını meydana çıkarıyor. Bu %48 kendi anlam belirsizliği içinde şunu da meydana çıkarıyor. Onların içinde yalnız ayrıcalıklar ve tutucular yoktur ama elverişsiz toplum sınıflarının üyeleri de vardır. Karışıklık çıkaran fakat başkalarının da öyle yapmasına karşı çıkan insanlar. Toplumun bir değişme halinde olduğunu kabul ediyorlar. Bir geçiş dönemi kaçınılmazdır. O ancak sancılı, o halde karışıklıklar doğurucu olabilir. Fakat bu geçişten doğmuş karışıklıkları başkalarında bastırmak için aynı fikirdedirler. Onlar kamuoyunu bütün parlamenter rejimlerin ayartması ya da çiğnemesi gereken bu esas olarak pasif, skandal halinde heyecandan, gücenme halinde korkudan, boyun eğme halinde kinden sıçrayan, kapı verilen, oynatılan, çekiştirilen, sarsılan, USA aykırı, tek hareketsizliği içinde güçlü bu kuvveti iyice temsil ediyorlar. O bir dağ boyunca kayan bir çığla kıyaslanabilir. Ona cepheden karşı durmak imkansızdır. Dağın yerini değiştirmek daha da imkansız. Fakat buna karşılık bazı zorunlu geçitler sırasında arazinin topografyasını hafifçe değiştirmek düşünülebilir. Çalışmalar ustaca yürütülürse çığ oturan insanların bulunmadığı bir bölgeyi yıkmaya gider. Arazinin bu değiştirilmesi kendisi sürekli bir reklam kampanyasına pek benzeyen kütle ile psikolojik bir şekilde elde oynamayı belirtmektedir. Kamuoyu kısacası oy verme ya da bir çamaşır markası seçme yeteneğinde ki hemen hemen bu ikisi aynı anlama gelir, bütün kadınlardan ve bütün erkeklerden oluşmuştur. Önce en ivedi olan çare bulmak, iyi niyet kanıtları getirmek, safra atmak, bu sendika yöneticileriyle çıkar yolu konuşmalarını ve diyalogları arttırarak işverenlere saat hesabıyla çalışan 3 milyon işçinin aylığa bağlatılmasını kabul ettiren arttırmaları, ilerleme sözleşmeleri imzalatmaya girişerek, bazı ücret arttırmalarını salıvererek, fiyatların bir yükselmesiyle bunlar geri alınır ve fiyat olunur, işçilerin karlara ve girişime katılmasını ileri sürerek, kısacası doğru ya da yanlış, daha adaletli ve daha uyumlu bir yeni toplum üzerine oynanarak yapılır. Programın bu bölümünü uygulamak kolay değildir zaten. Mutlak gerekliliğinden düşman ya da kararsız geleneksel işvereni kandırmak gerekir. Ona ya bu böyledir ya iflastır diye gösterilmelidir. Belki de ayaklanma diye. Böylece de doğal ayaklanma korkusu büyütülmelidir. Aynı şekilde belki de tam haklı olarak ilerlemeye kurban edilmekten korkan sınıfları, değişikliklerden ürken ve kalelerin hareketsizliği ve savunması içinde durumunu sağlamlaştırmayı yeğleyen işçileri de pohpohlayıp kandırmak gerekir. Onların arasında köylüler olduğu gibi kömür madeni işçileri, küçük esnaf ya da otomatik santrallarla tehdit edilen PTT santral memurları vardır. Planın ikinci bölümü, fazla ileri giden hak istemelere engel olmak, işçilerin haklı olan bütün isteklerine katılmak, insanın kendi kendini ihtilalci bir sürece sokması demek olur. Saçma öneri, durumun ekseni şudur, tatmin edilmenin imkansızlığından istekleri bastırma gerekliliği. Baskının bir genelleşmesini haklı gösterebilecek karışıklıklar fırsatı bunun sonucudur. Bu karışıklıklarda kışkırtma tarafından en önemli rol de bundan çıkar. Oysa doğal karışıklıklar çoktan gepgeniş bir hal almıştır. İnşa halindeki gemileri baltalayan, Dunkirk'teki France-Giron gemi tezgahlarının işçileri, Loren demir madeni işçileri, Berlie ya da Olnoye fabrikalarının işçileri, Akdeniz Gemi Kumpanyası'nın Marsilyalı denizcileri, haber vermeksizin işi paydos edenler, iş yerlerini işgal edenler ya da patronu hapsetmedikleri zaman işi yavaşlatanlar da ayrı. Vahşi bazı çevrelerde son derece yaygın olan bir kelimedir. Her şey vahşi bir hal alıyor. Grevler, bazı profesörlerin dersleri, yol tıkanmaları ve gençlerin zihniyetine kadar her şey. bu soluncuların epeyce kalabalık olduklarına inanmak gerekir. Çünkü aynı Nisan ayı içinde yapılan ve haftalık Informations dergisinde yayınlanan başka bir yoklamaya göre Fransızların %62'sinin işçiler olan yanılmış küçük esnafa karşı şefaat tedbirlerinden yanadır. Oysa %65 kendilerince ayrıcalıklar, öğrenim lüksü ödenen ama bundan kötü davranmak için yararlanan geleceğin giderleri gibi görünen öğrencilere karşı sertliği kabul etmekte ya da istemektedir. Bu değerlendirmeler zihinlerin ustaca bir elle oynanması pekala olabilir. Önemi yok. İstatistik elle oynamanın başarısını en azından onaylıyor. Hükümetçe buraya dek izlenen yolun iyi olduğunu doğruluyor. Bir çevirme işlemi yapmak tamamen mümkündür. Devletin içinde çırpındığı güçlükleri kabul etme yerine onun tarafından söz verilmiş uyumlu toplumun gerçekleştirilmesine karşı gecikmelerin sorumluları kılmak gerekir fesatçıları. Halk onlardan kurtulmaya yardım etsin. Arkasından her şey iyi gider. Bu görünüş içinde var olan karışıklıklardan yararlanmak, onları çıkarmış olan azgınların canlandırdıkları tehlikeyi, kamuoyuna sağlıklı bir kaos korkusu esinleyinceye dek alacak göstermek. Bu kendi sağlamlığının ispatlamasını yapmaya imkan verir. Gerçek sorunlar yine de çözülmüş olmayacaklardır. Fakat zaman kazanılacak ve devlet güçlenmiş bulunacaktır. Bereket ne Komünist Partisi ne Genel İşçi Konfederasyonu bu tarz hareket etmenin sert düşmanıdırlar. Onlar doğrudan doğruya kontrol etmedikleri ayaklanmalar için korkmaktadırlar. Bunu Mayıs 1968'e göstermişlerdir. O zamandan beri yeterince ilan etmişler, somutça ortaya dökmüşlerdir. Özet olarak esnaf, işçiler, köylüler, memurlar, güçlüklerinizi kabul ediyoruz ve onları yalnız sizinle çözmeyi ve özellikle kendinizi, her şeyi ya sizi ve kalanı yok etmek isteyen sorumsuz bir avuç kargaşacı solcu tarafından sürüklenmeye bırakmamanızı diliyoruz. Dipnot: solcu kelimesini büyük bir karışıklık sarar ki onu ihtiyatla kullanmak gerekir. Lenin 1920 ilkbaharında parlamenter ya da sendikacı, uzlaşmacı asımların hepsine karşı yazılmış ve komünizmin çocukluk hastalığı adlı durum özelliğini belirten bir broşürde tasfiyeci ihtilalcileri gerçekten böyle niteliyor. Asıl anlamıyla solcular onun tarafından ihtilalci eylemin romantikleri olarak belirtilmiştir. Girişimlerinin başarısızlığa mahkum olmaması için politik durumların gerçekliğini fazla hesaba katmazlar. Mayıs 1968'den beri Fransa'da ihtilalci kaynaşmanın tümünü solcu diye nitelemek, o halde bir değer yargılamasını bu taşkınlık üzerine götürmek demeye gelir. Bu kelime polemikten meydana çıkmakta ve ihtilalci eylemin düşüncesini ve eylemin tekelini katı kuralcı Komünist Partisi'ne ayırmaya varmaktadır. Çeşitli söylevler sırasında açıkça biçimlendirilen hükümet tezi böyledir. İçinde bir gerçek payı vardır. Birçok vahşi hareketlerin geçişinden aşırı solun genç militanlarının varlığı meydana çıkarılabilir. Bu elbette bir rastlaşma değildir. Bununla birlikte onları bütün şiddetli gösterilerin ya da bütün baltalamaların şeytancı düzenleyicileri yapmak apaçık kötü bir kurnazlıktır. Genel olarak gençliğin ve özel olarak öğrencilerin yalnız ufak bir parçasının kendini iyice vererek militanlık yapmasından başka ilan edilen niyetlerinin olgunlarla hiçbir ortak ölçüsü yoktur. Üniversitenin içinde de dışında da yaklaşık olarak aynı oranda kargaşacı vardır. İhtilalci öğrenciler olmadan, hatta Mayıs 1968 hummasından önce Rodia Seta fabrikasının işçileri vahşi grev uyguluyorlardı. Onlar olmadan Nikod yolları engellemeye başlamıştı. Klasik proletarya dünyasında da etkileri çevrelerinde yapılan gürültü yükseldiğinde değildir. Nicelik bakımından zayıf olan içe işleyişleri yalnız girişim şeflerinin uyanıklığıyla değil, Genel İşçi Konfederasyonu kadrolarınınkilerle çatışıyor. En ateşliler kendi anlatımlarınca kuru gürültü yapmaya, yani fabrikaların kapısında bildiriler ve gazeteler dağıtmaya, komşu kahvelerde militanlığa ya da kendi kendilerini işçi olarak bir yere girmeye, içtenliğin güzel kanıtı indirgenmişlerdir. O zaman grupçukların en azgınları her türlü somut üzerinde tutunmadan yoksun lafla yiğitlik taslayanlardan başka kimseler olamazlar mı? Gürültücü, rahatsız edici fakat etkisiz karıştırıcılar halini almazlar mı? Daha doğru değildir. Gerçekte rolleri her zaman anlatılandan oldukça farklı bir niteliktedir. Üzerlerine ağır gelen, günlük ekonomik baskıların altında yaşayan, baş kaldıran, yakınan fakat genellikle dertlerinin nedenini bilmeyen işçiler, yoksulluklarının bir açıklamasını, sosyal düzenin bir gün onlardan yana tersine dönebileceği umudunu ve gerçekçi olsun ya da olmasın buna varmak için bir strateji getiriyorlar. Ütopyalarının kendisi onları tehlikeli kılıyor. Bir gün yaygın ve bazen çelişmeli bütün hoşnutsuzlukların katalizörleri tarzında hareket etme, kendiliğinden karşı durmaları kurulmuş bir ihtilal hareketine dönüştürme. Sloganlarından biri olan işçiler ve köylülerle öğrencilerin birliğini sahiden gerçekleştirme tehlikesini gösteriyorlar. Bu çoktur ama parmakla duyulamayacak kadar incedir. Özellikle de bu bir haber verme kampanyasının konusu olamaz. O halde durum iki yanlıdır. Tehlikeli bir virüsün yayıcılarına tümüyle, kapitalist sistemin belirli ideolojik düşmanlarına, ihtilalin profesyonellerine, demokrasinin çerçevesi içinde gerçekte saldırılamaz. Sahte bir demokrasi de yaşıyoruz, biz bir hakikisini kurmak istiyoruz diyorlar. İçgüdüsel bir şekilde bütün grupçukları kanun dışı ilan etmek onların söylevlerine parlak bir onama getirir, solu tekrar birleştirir ve kamuoyu çığına cepheden çarpar. İmkansız. Bu an için onları bulundukları her yerde, fabrikada, çiftliklerde ya da kamu görevlerinde gizlice izlemek, kovuşturmak daha iyidir. Özellikle ihtilalci öğrencilerle işin en çoğu yapılıyor. Onlar 3 Mayıs'ta Nanter'de isteksiz kışkırtıcılar olarak kullanıldılar. Genç ihtilalci hareketi tümüyle saygınlıktan düşürmek için onlardan yararlanıldı. Geniş bir ölçüde üniversite gettosu içinde yalnız bırakıldılar. Daha nasıl ileri gidilir? Ne bazı fakülteleri geri çekilme üssü olarak kabul etmeleri büsbütün önlenebiliyor, ne Marksizmin kamuya öğretilmesi yasaklanabiliyor. Fikir özgürlüğünden yana olanlar ne derler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın tam zamanında alınan ustaca tedbirlerle karışıklığı sınır içine sokmak başlıca görevlerinden biridir. Her yerde kısacası şu düşünce sorunu ortaya çıkıyor. Kabul etmek gerekir, düzeni korumak bir diktatörlük rejiminde, bir demokrasi rejimi çerçevesi içindekinden daha kolaydır. Bu demokrasi pek açık olsa bile, hiç değilse görünüşleri korumak gerekliliği bunda kurnazlık yapma zorundadır. Bu idam mangalarına komuta etmekten zorunlu olarak daha az ibret vericidir. Ne olursa olsun karışıklığı emip dağıtmak yetmez. İhtilalci virüsle derinliğine savaşmak, ona karşı yeni toplumu ve onun değerler alayını kabul ettirmek gerekir. Kapitalizm, devlet, düzen, iş ve benzerleri. Tereddüt eden enerjilerin bir şeye karşı, korku ya da kin içinde bir idealin ateşliliği içinde olduğundan daha iyi toplandığına dikkati çekebilmişlerdir. Tüm bu İçişleri Bakanlığı'nın eyleminin bir ikinci evresini geçirmeye götürecektir. Ayıklayıcı baskının yerini şimdi kişiselleştirilmiş baskı alacaktır. Düşünceyi var olan sistemin savunması için kişiselleştirilmiş bir düşmana karşı seferber etmeyi güttüğünden ona bu ad verilebilir. Kışkırtma yeniden bu evreyi geçişi kolaylaştırmak için kullanılacaktır. İçlerindeki gerçekten grupçukların paylaşıldığı üç büyük akım arasında anarşistler fazla güçsüzdürler ve fazla bölünmüşlerdir. Bu sırada ani bir tehlike temsil ettiklerine inandırılabilir. Kendi yanlarından troçkistler, burjuva devlete düşmanlıkta tüm zararlı ve şiddetli olsalar da ideal bir hedef oluşturmuyorlar. Seçimlere katılıyorlar, resmen tanınmış bir partiyle az ya da çok bir ortaklık yapıyorlar, kısacası bazı bakımlardan yasal solcular görünüşünü verebiliyorlar. O halde küçük kızıl kitap sallayanlar ve onların arasında özellikle bir grup proletaryen sol kalıyor. Öbürlerinden daha kalabalık değiller, belki sayıları daha da az. Yine burada da gerek birinin ve gerek öbürlerinin ilan ettiğinden daha incedir. proletaryan solun Mao'larının İçişleri Bakanı'nın bir icadı olduğunu ya da saflarının polis habercileriyle dolu bulunduğunu ileri sürmek saçma olur. Fakat daha başlangıçtan beri iyi düşünen ve birbirini tutan bir kuvvet olduğunu söylemek de aynı şekilde yanlıştır. Gerçekten karşı ihtilalin düşünürleri, yıkıcı hareketlerin kendileri kadar eski bir yöntemi onlara uyguladılar. Bir judo gibi hasmın dengesini bozmak için onun atılımından yararlanmak. Sadece aşırı dinamiklerinin kendisinin politik polisin vuruşlarında özellikle yaralanabilir olduğunu gördüler. Üstelik Mao'cular bağırıp çağırmakla yetinmiyorlar. Dikkati çeken bir dayanma ile eylemlere geçiyorlar. Küçük komandolarla gerilla hareketlerini çoğaltıyorlar. Bu terörcülüğün insanların canlarını esirgemesi ve silahsız yapılması boşuna, kamunun hoşuna gitmiyor bunlar. Dengesi bozuklar, serseriler, sinirliler tarafından yapılan bir gangsterlikle bunu benzeştirmek güç değildir. Herkesin iyiliği için bunları zarar veremeyecek hale getirmek gereklidir. Mao'cular tarafından üstlenilen bu olaylar sahici kışkırtıcı ajanlarca gerçekleştirilmiş gibi görünen başka olaylara ekleneceklerdir. Tanığı La Nation ve Parisien Libre'in basım evine karşı yapılan saldırıdır. Saldıranların hepsi fişlenmişe benziyor. Polis onları olay yerinde bir saatten beri bekliyordu. Kararlı uçup gitmişti ya da yine Saint Thomas de Aquin komiserliğine saldırı. 6 Mayıs'taki duruşmada saldırıya katılmış olan iki polis tanıklık etmeye gelecektir. Ya da Besançon Adalet Sarayı holündeki bombalı saldırı. Grupçukların çevrelerine dek proletaryan solu militanlarının beceriksiz davranışı üzerinde duruluyor. Troçkistler onları Komünist Partisi'nin izi üzerindeki aynasızlar ve kışkırtıcılar diye niteliyorlar. Parti ise onların faşist dolaplarını ve iktidarın onlara karşı gösterdiği inanılmaz hoşnutluğunu açığa vurmakta tereddüt etmiyor. Mao'cuların kendileri polislerin kitlelere ihanet ederek iktidarın oyununu yürüten troçkistler olduklarına inandıkça örnek olucu durum. Komünist Partisi'nin revizolarına gelince, onların genel haber almayla onlarda eksik olabilen Mao'cuların listelerini vermeye dek gideceklerini herkes biliyor diyorlar. Kısacası Humanite'nin, L'Humanite, Bourgeois'un, La Cause du Peuple'un, Rouge'un ya da Le Diot de International'in her sayfasında sataşma gelişip yayılıyor. Şaşkınlık bu. Ellerini ovuşturacak tek kişi Raymond Marcellin'dir. İyi iş yapmak için Komünist Partisi'nin söylediği gibi proletaryan solun saflarına polislerle doldurmasına ihtiyaç yok. Kişiselleştirilmiş baskı bir zaferdir. Bütün solcu hareket acayip bir karma halinde karışmıştır. Atılımı ile sürüklenen bakan Mayıs ayında televizyondaki bir söylevinde kaynağı Çin'de bulunan geniş uluslararası komplonun varlığını açıklayacak kadar ileri bile gidecektir. Böylece Moskova'nın altınının yerini Pekin'in altına alıyor. Yıkıcı komploları dünya boyunca yöneten orkestranın şefleri belirlendiği anda hükümetlerin güç durumda ona düzenle sapladıkları randevuya sadık olarak kutusundan çıkıveriyor. Niçin olmasın? Proletaryan sol Çin elçiliğinde söylendiği gibi cennetlik halde değildir. Ama halkın hayal gücünün bu incelikler içine girme gereksinmesi yoktur. Marcellin, James Bond, Doktor No Mao'ya karşı. Bu basit, göze çarpıcı bir formül, hoşa gidiyor. Hem sonra bu ağır kanıt gerçeği yansıtmasa bile bunu yapan da dahil herkes biliyor ki kullanılması bu anda gereklidir. Çünkü önlenemez şey oluyor. Bulunulan sosyoekonomik çıkmazdan kurtulmak ve baskı kampanyasına girişmek için hükümet iktidarın yollarına tırmanan her şeyin tutucu sol kanat üzerine dayanmak ve polise birinci planda politik bir rol vermek zorunda kalmıştır. Sonuç? Sert babalar müeyyideler istiyorlar. Sağın patronları sıkı bir toplumsal barış biçimi altında olmak zorunda bırakıldıkları liberal tedbirlere ödünlenmeler istiyorlar. Polise gelince Fransız Cezayir'den beri biraz uyuma halindeki en sağcı kadroları uyanmıştır. Böylece ünlü Özerk Sendika tekrar sözünü dinletiyor. Yeni yıkıcılığa karşı savaşa hazırlanmış olan büyük aile tekrar önemini kazanmıştır. Çünkü bir vandallar sürüsü tarafından tehlikeye düşürülmüş olan cumhuriyeti kurtarmak için ona güveniliyor. 2 yıldan beri kendisini verdiği düzeni korumanın, tekrarlanan görevlerin personelin tümünde doğurduğu homurdanmalar kadar bunu iyi çekip çevirmek uygun olur. Gezgin muhafızlar 3 Mart'ta CRS ile göstericiler arasına girmek zorunda kalmış olmaktan kaygılanıyorlar. Kendilerine SS'ler denilmesini dinleye dinleye SRS'lerin kafası kızmıştır. Müdahale bölükleri başka daha kolay görevlerin özlemini çekiyorlar. Bize pis bir iş yaptırılıyor diye yakınılıyor. Bize yalnız hükümet aşağılık görevler yaptırmadı. Üstelik kamuoyu bizden nefret ediyor. Oysa biz emirleri yerine getirmekten başka bir şey yapmıyoruz. İçişleri Bakanı'nın adamlarını tutmak için demir elli olmaya ihtiyacı vardır. Fakat onları kolluyorsa da artık frenlenemeyen, hangi oranlara varabileceği pek bilinemeyen aşırılıklarına dek onları koruyor. Onları kamuoyu ve parlamento önünde savunuyor. Bakan için bir üçüncü evreye geçmek söz konusudur. Ayırıcı baskı ile kişiselleştirilmiş baskıdan sonra baskının bir beylikleştirmesine varma. Bunu töreler içine giydirmek, onun bir gün az önce genç kamçılanmışları mahkum edenlere bile değindirmesine izin vermek ve üçüncü kez için bu özgürlüklere getirilmiş ek kısıtlamaları kamuya yutturmasına imkan sağlayacak olan politik kışkırtmadır. 7 Nisan'da bir söylevinde başbakan şöyle diyor, kırıcıların ödeyiciler olmaları gereklidir. Ertesi günden başlayarak Bakanlar Kurulu kırıcılara karşı kanun adı altında tanınan bir kanun tasarısını onaylıyor. Başlangıçta az heyecan var fakat birden her şey bozuluyor. Mecliste bu tasarının sözcüsü olarak kendini bulaştırmayı kabul eden tek bir UDR milletvekili, bir liberal olan Claudius Petit üzerine dönmek gerekiyor. Hukuk profesörü B. Duverge, hileci kanunu dediği bu şeye karşı savaşa giriyor. Sol birdenbire oy birliğiyle alçak kanuna karşı bir miting düzenliyor. Yüksek Görevler Sendikası tasarının taşıdığı ciddi keyfe bağlılık tehlikelerini açığa vuruyor. Uzlaşma olarak değişikliğe yanaşan hükümetin dik kafalılığını biraz kırması gerekiyor. Fakat yasa son biçimiyle de sert kalıyor. Özellikle yasak ya da şiddetli bir hal alan gösterileri ele alıyor. Bir suçüstü yargılama usulüne göre aileye, dostlara ya da avukatlara haber vermeye vakit bulamadan ilk şiddetlerde dağılma emri vermeyen düzenleyiciler ve o yerde kalmış bütün göstericiler mahkum edileceklerdir. Olgu üzerinde yakalanmış her kişi hiçbir ilgisi olmasa bile hasarların tümünden paraca sorumlu sayılacaktır. Bu Fransız ceza kanununda bilinmeyen kolektif sorumluluk kavramını kurmaktır. Bu aynı şekilde önceden herhangi bir polis kışkırtmasını haklı göstermektir. Bir sendika sorumlusu şunu belirtiyor. Bir flamayla bir alayın geçtiği anda kışkırtıcıların müdahale etmesi yetecektir. Hepsi peşimize takılacaktır. Bir yüksek polis memuru temiz yüreklilikle doğruluyor. Tasarı bize hareket özgürlüğüyle baskılar ve taramalar yapmak için daha az iç tedirginliği veriyor. Tereddütlere ve homurdanmaya karşılık hükümet mecliste geniş bir çoğunluk sağlıyor. François Mitterrand ile Pleven arasında bir söz dövüşünden sonra yasa 29 Nisan'da ilk okunuşunda kabul ediliyor. Senato'nun sınavını geçmek kalıyor. Oysa Lüksemburg Sarayı'nın az ilerici fakat hükümete karşı milletvekillerinden çok daha az anlayışlı saygın kişileri alçak kanunu engellemeksizin geçmeye bırakmakta açıkça kararsızdırlar. Kesin güç sahibi değillerdir çünkü veto hakları yoktur. Fakat yine de düzeltme yapabilirler. Yani budama yapabilir, tasarıyı geciktirebilirler ve kamuya karşı bir skandal diye bağırabilirler. Taşra'dan üzerlerine kuvvetli baskılar yapılmaktadır. 21 Mayıs'ta Paris'e bir delegasyon onları bulmaya geliyor. Bunun içinde bir kez alışkanlık olmadığı halde pembeden kızıla dek bütün sol, Radikal Parti, Sosyalist Parti, Komünist Partisi ve daha birçok dernek ve kuruluşlar vardır. Kanun metni gerçekten dilekçe hakkını, grev hakkını, sendika hakkını sınırlayacaktır diye itiraz ediyorlar. O herhangi bir vatandaşa yarı gizli suçüstü yargılanma usulünü uygulamaya imkan sağlayacaktır. Tehlike Fransa'da ceza konusunda yürürlükten düşmenin rol oynamasıyla daha da ağırlaşmıştır. Tüm bu hükümet için çok can sıkıcıdır. Öyle ki bir aydır Marselen baskısını hayli kuvvetlendirmiştir. 15 Nisan ile 21 Mayıs arasında 102 sorguya çekme yapılıyor. Bunu 28'i hapis olan 95 mahkum etme izliyor. Bu tedbirleri haklı göstermek gerekir. Bir kez de tereddütler süpürtülmeli, büyük bir darbe indirmeli. O zaman 27 Mayıs'ta büyük bir gösteri töreni düzenleniyor. O gün 17. Ceza Mahkemesi önünde La Cause du People'ın iki eski müdürünün yargılanması gerekiyor. Brice ile Le Dantec önleyici olarak tutuklanmışlardır ve şiddeti hırsızlığı savunmaya isteklendirmeden ve başka suçlardan sanıktırlar. İki gün önce aşırı sol tarafından bir miting yapıldı. Bunda proletaryan solun yürütücülerinden biri olan Alain Gismar'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sözcüler, militanları caddelerde duruşma anında sanıklarla dayanışmalarını göstermeye çağırdılar. Zihinler kızıştı, görüş aykırılıklarına ve az önceki sataşmalara rağmen aşırı sol grupları baskıya karşı dayanışma gösterdiler. Genellikle basın özgürlüğü savunuldu. İki Mao'cu yöneticinin hapsedilmesine çatıldı. Fakat yine de onlar için bir şey yapmaya iyice karar verildi. İçişleri Bakanı bunu biliyor ve o gün Adalet Sarayı yakınlarında ve Quartier Latin'de boy gösteren 10.000 polislik hakiki bir orduyu ortalığa salıyor. Etkileyici bir caydırma gücü bu. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 355.